Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Hale Rıza başlıklı yazıyı sunacağız. Fatih Sultan Mehmet Han, zamanındaki veli zatları ziyaret etmekle büyük bir huzur bulurdu. Onların feyiz ve ruhaniyetinden istifade etmek isterdi. Bir gün zamanın evliyasından Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret etmek istedi. Erkanıyla birlikte tekkenin kapısına kadar gitti. Lakin herkese açık olan kapı maalesef kendisine kapatılmıştı. Sultan bu reddin sebebini anlayamamış, mahzun olmuştu. İçeride Ebu'l-Vefa Hazretleri de aynı durumdaydı. Müritler de edeben bir şey soramıyorlardı. Fakat içlerinden, acaba bu işin hikmeti nedir diye hayretle hadisenin sırrını merak ediyorlardı. Nasıl olmuştu da bir sarhoşa dahi açık olan bu dergah kapısı, nebevi müjdeye mazhar olan bir zata kapatılmıştı. Fatih mahzun bir şekilde geri döndü. Bir çağ kapayıp bir çağ açan, Bizans surlarını yerle bir eden Ulu Hakan, bir gönül erinin tekkesinin esrarlı kapısını açamadan geri dönmüştü. Aradan bir zaman geçtikten sonra hünkâr, yine hassas kalbinin derinliklerinden gelen bir heyecanla Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete hazırlanıp erkanıyla tekrar oraya gittiler. Lakin kapı yine kapalı. Hünkârın dehşeti arttı. Yaverine, kemali edeple huzura gir. Anla bu işin neyin nesi, bu muamma nedir, bu ne acep bir haldir, sual edip öğren de bize bildir, dedi. Yaver huzura girdi. Ebu'l-Vefa Hazretleri yavere dedi ki, hünkârımızın hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa, bir daha ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk ve ümmet ona emanettir. Kendisi kadar liyakatli bir kimse gelip onun yerine dolduramazsa, mülk ve ümmet zarar görür. O da, ben de günahkar oluruz. Sonra ruhu buranın manevi havasıyla dolacak, neyi varsa buraya getirip infak edecek. Dula, yetime, garibe, biçareye ve bikese gidecek olan imkanlar buraya akacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dünya muhabbeti girecek, düzenimiz bozulacak. Hünkârımız Efendimiz'e, bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü, gönlümüzün içindedir, buyurdu. Yaver huzurdan ayrılıp tekkenin kapısında merakla neticeyi bekleyen hünkâra bu sözleri nakledince hünkâr sordu. Hazret bu hislerini ifade ederken nasıldı? Yaver, hünkârım, Ebu'l-Vefa Hazretleri bir taraftan bu sözleri söylerken diğer taraftan da gönlü hicranla yanmış olmalıydı ki gözlerinden damlalar dökülüyordu, dedi. Fatih başını önüne eğdi, ufuklara sığmayan bakışları derin, mehtaplı bir gece gibi başka bir aleme döndü. Gözleri nemlendi ve baharda dallarda biriken şebnemler gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ebu'l-Vefa Hazretleri ile görüşmek kendisine hiç nasip olmadı. Yıllar sonra Fatih'in vefatı haberi gelince Ebu'l-Vefa Hazretleri saraya gitti. Hünkârın cenaze namazını kıldırdı. Bu hadise, tasavvuf erbabının firaset ve basiretini ne güzel tebarüz ettirmektedir. Ulvi bir gönül terbiyesi olan tasavvuf, muhatabın ahvaline ve şartlarına göre terbiye etmeyi icap ettirir. Nitekim yine muhatabın istidadı ve şartların iktizası sebebiyle Fatih'in aksine Bel Sultanı İbrahim bin Ethem'i tacu tahtını terk ettirerek terbiye etmişlerdir. Tasavvuf bilhassa rızaya ermektir. Şikayeti unutma sanatıdır. Hayatın medcezirlerine takılmamak, vesveselere kapılmamak ve değişen şartlar altında Allah'tan razı olabilmek sanatıdır. bugün hale rıza çok ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü devrimizde maalesef egoizm ve dünyevileşme insanı daima arz-ı endama sevk ediyor. Maddi servet, şöhret ve şehvetlere meylettiriyor. Kişi o meylettiği hususların kendisinin aleyhine olabileceğini düşünmüyor. Herkes zengin olmak veya meşhur olmak yahut yüksek makamlara gelmek istiyor. Halbuki bir mümin için hedef zengin olmak, makam mevki sahibi olmak değil, sadık ve güzel bir kul olmaktır. Şu hadisi kutsi ne kadar manidardır. Bazı mümin kullarımı ancak zenginlik sağlam bir Müslüman eyler, onun imanını korur. Onu fakir etsem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarımı da fakirlik sağlam tutar, imanını korur. Ona rızkı bol versem bu durum onu ifsad eder. Bazı mümin kullarım kullukta bir derece ister. Fakat ben ucba girmesin, böylece kendini beğenmesi onu ifsad etmesin diye bu isteğini ona vermem. Bazı mümin kullarımın imanını ancak sıhhat sağlam tutar. Onu hasta etsem bu durum onu ifsad eder. Ravi dedi ki, zannediyorum şunu da dedi. Bazı mümin kullarımın imanını ancak hastalık korur. Onu sıhhatli etsem bu durum onu ifsad eder. Ben kullarımın işlerini kalplerine dair ilmimle tedbir ederim. Ben her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olanım. Tefekkür etmelidir ki herkesin zengin, herkesin amir, herkesin yüksek olması aklen ve mantıken de mümkün değildir. Zira bir toplumun inşasında her kademede insana ihtiyaç vardır. Kimi amir, kimi memur olacak, kimi tüccar, kimi çiftçi olacak, kimisi iş yeri kuracak, kimisi onun yanında çalışacak. Bu vazifeler de toplumda kabiliyetler, imkanlar, tahsiller ve benzeri şartlara göre taksim edilir. Fakat bu işin zahiri tarafıdır. Aslında sır ve hikmetlerle dolu ilahi bir takdir bütün hadisatta caridir. Zaten tefekkür ederek anlarız ki o istidatları, kabiliyetleri de yaratan ve taksim eden Allah Teala'dır. Hatta daha derin bir bakışla düşünürsek bu cihan Allah'ın esmasının tecellilerinden ibarettir. Bu dünyada kimisi El-Kabıt ve El-Mani'a gibi esmanın tecellisiyle fakir olacak, kimisi El-Vehhab ve El-Latif gibi esmanın tecellisiyle zengin olacak. Bazısı sıhhatli, bazısı hasta, bazısı sağlam ve güçlü, bazısı zayıf ve aciz olacak. Her insan bu tecelliler içinde kendisine nasip olan imkan ve şartlarla imtihana tabidir. Fakat burada dikkat edilmelidir ki, bir kimsenin zengin olması Allah Teala'nın ona manevi olarak kıymet verdiği manasına gelmez. Aynı şekilde bir kimsenin fakir olması da asla onun Allah katında değersiz olduğunu ifade etmez. Her şeyi dünyalıkla ölçen gafil insanın bunu böyle telakki etme hatasına düştüğü şu ayeti kerimelerde beyan buyurulmaktadır. İnsan Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde der ki, Rabbim bana ikram etti, değerli kıldı. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa der ki, Rabbim beni önemsemedi. Bu, gafletin getirdiği cahilane bir anlayıştır. Halbuki Cenab-ı Hak bunları imtihan için verdiğini bildirmektedir. Bir başka ayeti kerimede, insanlar arasında hayatın sürprizlerinin farklı olduğu, yani dünyaya geldikleri millet ve toplumların, maddi şart ve imkanların çeşit çeşit olduğu bildirilir. Devamındaysa bu farklılıklar içerisinde, hak katındaki kıymet ölçüsünün sadece takva olduğu şöyle beyan buyurulur. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Bu ayeti kerime Medine'de bulunan bir köle hakkında nazil olmuştur. Herkesin talip olduğu bu güçlü, kuvvetli köle, hizmetindeki kişiden tek bir şey istiyordu. Namazları Allah Resulü ile birlikte cemaatle kılmak. Resulullah Efendimiz bu hizmetkara çok alaka gösterir, mescide geldiğinde mutlaka onu gözleriyle arardı. Öyle ki bu hizmetkar hastalandığında ashabıyla ziyaretine gitti. Vefat ettiğinde ise defnine kadar her şeyiyle alakadar oldu. Muhacir ve Ensar bu köleye gösterilen ihtimama hayret ettiler ve bu ayet nazil oldu. Demek ki Allah katında da Resulullah Efendimiz nezdinde de en kıymetli husus vecd içinde secde ederek Peygamber Efendimizle beraber olmak. Hayatın her safhasını Resulullah Efendimizle tanzim ederek Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir kul olabilmek. Yine Rabbimiz şöyle buyurur ki, Resulüm, sana odaların ötesinden kabaca, nezaketsizce seslenenlerin çoğu akletmeyen cahil kimselerdir. Demek ki Resulullah Efendimiz'in kıymetini bilememek, onu tanımamak, ondan mahrum kalmak en büyük cehalettir, nadanlıktır. Diğer taraftan, İnsanın dünya hayatında servet, evlat, güç ve kuvvet gibi şeylere istekli olması nefsin bir hususiyetidir. Yani imtihan gereği konulmuş nefsani cazibelerdir. Mümin bu hususta dünya hayatına aldanmamalı, nail olamadığı nimetler için mahzun olmamalı, Allah katındaki kıymeti takva ve ukba ölçüsüyle değerlendirmelidir. Herkesin mesuliyeti ayrıdır. Çünkü her ferdin mesuliyetinin hudutları Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler ve imkanlar çerçevesindedir. Sahabe-i kiram İslam nimeti ve sahabe olma lütfunun bedelini ödeyebilmek için dünyanın her tarafına tebliğe koştu. Semerkant'a gitti, Çin'e gitti, insanların bulunduğu her yere şevkle gitti. Zira Cenab-ı Hak buyurur. Sonra o gün, kıyamet günü, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Peygamberler dahi bu mesuliyetten azade değildir. Rabbimiz buyurur. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri sorguya çekeceğimiz gibi, gönderilen peygamberlere de mutlaka soracağız. Peygamber Efendimiz de bu sebeple veda hutbesinin sonunda 3 sefer tebliğ ettim mi diye ashabına sormuş, onlar da evet ya Resulallah tebliğ ettin diye cevap verince yine 3 sefer şahit ol ya Rab buyurmuşlardı. Demek ki asıl meselemiz dünyada daha fazla nimete kavuşmak değil, nail olduğumuz nimetlerin şükrünü eda edebilme gayretinde olmaktır. Cenab-ı Hak da ikaz buyurur. Hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın başka hayat ve kaderlere özenme duygusunu şu hadisi şerifleriyle hayra yönlendirmiştir. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için daha uygun bir davranıştır. Kim dini hususunda kendisinden üstün olana bakıp ona tabi olur, dünyası hususunda da kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe hamd ederse, Allah o kişiyi şükredici ve sabredici olarak yazar. Yine Fahri Kainat Efendimiz'in zengin olmak için dua isteyen Salebe'ye şöyle dediği rivayet edilmiştir. Şükrünü eda edebileceğin az bal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Gafil insan içinde bulunduğu halin kıymetini idrak edemez. Perverdi olduğu nimetlere şükretmek ve onlarla Allah'ın rızasını tahsil etmek yerine boş ve zararlı vesveselere kapılır. Mesela fakirse, keşke zengin olsaydım, şöyle yardımlar yapardım lakırdısıyla meşgul olur. Bedenen zayıf veya hastaysa, keşke sağlam ve güçlü olsaydım, şöyle gayret ederdim diye kendini avutur. Nefsani arzularına şeytanın süslediği kılıflar bulur. Allah'ın kendisine verdiği imkanlardan gafil kalır da, imtihan icabı vermediği hususların peşinde nefes tüketir. Bu başka hayatlara özenmeler yüzünden kendi hayatında yapabileceği gerçek kulluk ve gayretlerin farkına varamaz. Ömrünü boş lakırdılar ve temennilerle israf eder. Halbuki sahabe-i kiram fakir de olsa infak etmiştir. Keşke zengin olsam da infak etsem dememiştir. Bir başkasının hayatına haset etmemiştir. Onlar daima ilahi fazl-ı ihsanı talep etmiş, hayırda yarışmıştır. Fakat bu takdire rızasızlık şeklinde olmamıştır. Allah'ın lütfettiği istidat ve imkanları terakki ettirmek gayretiyle olmuştur. Hülasa, boş temennilerle değil, dolu dolu gayretlerle olmuştur. Tasavvufta mazi tahassürleri ve istikbal hayalleri, insanı içinde bulunduğu zamanı değerlendirmekten alıkoyan engeller olarak görülmüştür. Bu sebeple İbnül Vakt olmak, yani vaktin çocuğu olmak, her anı en iyi şekilde değerlendirme şuuruna sahip olmak teşvik edilmiştir. Hadis-i şerifte buyrulur, eğer başına bir iş gelirse, keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle olurdu deme, Allah'ın takdiri böyleymiş, o dilediğini yaptı de. Zira keşke şöyle yapsaydım sözü, şeytanın vesvesesine yol açar. Burada bahsedilen geçmiş muhasebesi daha ziyade dünyevi değerlendirmelerdir. Elbette kul günahlarının muhasebesini yapacak ve keşke yapmasaydım diye nedamet duyacak, tevbe ve istiğfar edecektir. Fakat keşke paramı şuraya yatırsaydım, keşke şöyle bir evlilik yapsaydım, keşke şu mesleği seçseydim, keşke şuradan arsa alsaydım gibi dünyevi değerlendirmeler insanı lüzumsuz yere meşgul eden ve rızasızlığa sevk eden evhamlardır. Mümin düşünmelidir. Zenginsen vazifen nedir? Serveti Allah'ın emaneti olarak görmek, riyazat içinde yaşayıp fazlasını Allah yolunda infak etmek, İsraf ve pintilikten uzak durmak, Allah'ın verdiği imkanları Allah yoluna sarf etmek, kendine zimmetli kardeşlerine sahip çıkmak, yani aniyayi şakirinden, şükreden zenginlerden olabilmek. Nitekim Cenab-ı Hak zenginliğin vazifelerini yerine getiren Süleyman aleyhisselam hakkında "O ne güzel bir kul" buyurmuştur. Fakirsen vazifen nedir? Sabır ve hale rıza içinde kendi imkanlarınla kulluk ve gayretlere devam etmek, imkansızlıkları isyanlara ve hatalara düşmeye mazeret kılmamak, niçin, neden dememek, şikayeti unutmak. Çünkü Peygamberimizin de açlıktan dolayı karnına taş bağladığı zamanlar oldu. Daima şükür halinde yaşadı. İşte bu hal fukarayı sabirinden, sabreden fakirlerden olmaktır ki onların cennete aynı durumda bulundukları zenginlerden daha erken girecekleri bildirilmiştir. Hayatın bütün sıkletlerine tahammül gösteren Eyüp aleyhisselam hakkında da Cenab-ı Hak "O ne güzel bir kul" buyurmuştur. Hastaysan vazifen nedir? Hasta, engelli ve benzeri durumda olan kişi hayatındaki sıkıntıların kendisi için bir ecir kaynağı olduğunu unutmayacak. Mahrum olduğu her nimetin mesuliyet ve hesabından kurtulduğu için sevinecek, teselli bulacak. Eğer bu sabrı gösterebilirse nail olacağı ecirleri tefekkür edecek. Bir ama belki de kıyamet günü dünyada ama olarak yaşadığına çok şükredecek. Belki de gözlerim olsaydı, gözlerimi haramlardan koruyamayacaktım. Gördüklerim sebebiyle dedikodulara düşecektim ve bunun hesabını veremeyecektim diye sevinecek. Kendisine ama peygamberleri misal alacak. Hastalara hizmet eden yakınları da bu hasta bana zimmetlidir diyecek. O hizmetiyle duasını alacak, ecre nail olacak. Güçlü kuvvetliysen vazifen nedir? Bu vazifesi en zor olandır. Çünkü Cenab-ı Hak ahirette gücünü nerede kullandın diye soracaktır. Bu sebeple her bakımdan güçlü olan mümin, bütün imkanlarını sahabe-i kiram gibi Allah yolunda seferber edecek. Güçsüzlerin kendisine zimmetli olduğunun idraki içinde yaşayacak. Çünkü Allah yolunda hem bedenimizle, hem vaktimiz ve gücümüzle, hem de maddi imkanlarımızla gayret ve hizmet etmemiz gerekmektedir. Gençsen vazifen nedir? Gücünü ve kuvvetini Allah yolunda harcayacaksın. Gençliğin kıymetini bileceksin. İlkbahar mevsiminde tabiatın nasıl coştuğuna ibretle bakıp kendi hayatına misal alacaksın. Bu mevsimi değerlendirmekte idrakin Ağustos böceği gibi vız vız etmekle değil, karıncalar gibi gayret etmekle olsun. Gençlik hayatta bir sefer, verilen fırsatların tamamı bir kere. Bu bakımdan gençliğini ashab-ı kiramın gençlerini örnek alarak ihya et. Onlar gencecik yaşta dünyanın değil, ruhaniyetin hazzı içinde yaşadılar ve Allah Resulü'nün etrafında pervane oldular. Yaşlıysan vazifen nedir? Ömrün sonuna kadar ibadet şuuruyla yeni nesillere güzel bir örneklik içinde şefkatli ve merhametli bir insan olmaya gayret edeceksin. Sonbaharın sararan yapraklarından ve kuruyan ağaçlarından ibret alıp bu manzara içinde kendi halini, yani ömrünün resmini göreceksin. Çünkü sen hayatının başında tıpkı ilkbaharda muazzam bir canlılık, yeşerme ve verimlilik yaşarken, diğer taraftan yaşlılık vaktinde de sonbahar gibi bunun tersini yaşarsın. Görürsün ki artık selviler sana el sallamaya başlamış. Bu bakımdan kerahat vakti içinde olduğunu, iş işten geçmeden idrak etmeli ve ahiret hazırlığını artırmalısın. İdareciysen vazifen nedir? Emrin altındakileri adalet ve hakkaniyetle idare edecek, mesuliyetini hiç unutmayacaksın. Makam ve mevkiinin getirebileceği enaniyet, gurur ve kibir gibi duyguları kalpten temizleme gayretinde olacaksın. Bunun için de muvaffakiyetleri Allah'tan bilip kusurları nefsine izafe etmeyeceksin. Başkasının emri altındaysan vazifen nedir? Kazancını helal ettirme gayreti içinde dürüstçe çalışacaksın. İnsanlara faydalı olacaksın. Yaptığın işi güzel olması gerektiği gibi yapacaksın. Anne babaysan vazifen nedir? Evlatlarına İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakacaksın. Kur'an tahsilini kazandıracaksın. Onlara helal lokma yedirecek, salih ve saliha bir anne baba olarak onlara güzel örnek olacaksın. Hali rıza için şu telkinlere ihtiyaç vardır. Mesela yoksul bir kişi şunu kalbine söylemelidir: Allah'ın benim için takdir ettiği hal benim için en iyisidir. Zengin olsam belki de Karun'un durumuna duçar olup ömrümü ziyan edecektim. İsraf ve dalalete düşecek, hesabını veremeyecektim. Nitekim Ömer bin Abdülaziz kendisine "Neyi seversin?" diye soranlara "Benim sevincim yalnız mukadderattır. Ben Allah Teala'nın hükmünü severim." derdi. Çocuğu olmayan kişi şöyle bir tefekkürle teselli bulabilir: Hazreti Ayşe'nin de çocuğu olmadı ve hiç şikayet etmedi. Kehf suresinde bildirilen Hızır aleyhisselam kıssasında olduğu gibi, belki de evladım olsa hakkında hayırlı olmayacaktı. Mahrumiyete teslimiyetle sabretmemse benim için elbette daha büyük bir ecir kaynağıdır. devrimizde artan psikolojik rahatsızlıklar, ekseriya, hale rızasızlık, iç dünyadaki ihtilaçlar ve şikayetlerden neşet etmektedir. Bizler, Rabbimizin bizim hakkımızdaki takdirine razı olacağız ki, Cenab-ı Hak da bizden razı olsun ve imtihanımızı kolaylaştırsın. Hale rıza öyle ehemmiyetlidir ki Rabbimiz cennete davet ettiği kullarının radiyeten merdiye, yani Allah'tan razı ve bu sayede Allah da onlardan razı bir şekilde cennete gireceklerini müjdelemektedir. Hale rıza telkinleri içerisinde sadece şu hususta dikkat edilmelidir ki miskinlik, tembellik ve yapması gerekenleri ihmal etmek hale rıza değildir. İnsan vazifelerini yerine getirmelidir. Dünyası ve ahireti için icap eden, üzerine düşen gayreti göstermelidir. Kimseye el açmadan rızkını elde etmelidir. Hastaysa şifa aramalıdır. Bağır olmamalı, yar olmalıdır. Fakat gayretlerinin netice verip vermemesi yine takdire bağlıdır. İşte gerçek rıza ve teslimiyet o netice karşısındaki kalp halidir. Bir mümin hayatın met ve cezirlerindeki iniş ve çıkışları kullukta kusur ve ihmallerine bahane etmemelidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize birbirinden çok farklı ahvaldeki peygamberlerini ve salih kullarını bildirir. Böylece Hakk'a kulluk için hiçbir şeyin mazeret olmadığını misallerle göstermiştir. Hazreti Süleyman zengindir fakat kalbini paraya kasa yapmamıştır. Servet onu şımartmamış ve gururlandırmamıştır. Hazreti Eyüp çok ağır hastalık ve kayıplarla imtihan edilmiştir. Yaşadığı bela ve musibetler onun rızasını bozmamıştır. Hazreti Musa olabilecek en kötü mekanlardan birinde bir zalimin sarayında yetişmek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat zulme meyletmemiştir. Daha sonra da Medyen çöllerinde yokluk ve açlık içinde kalmış, yine halinde bir değişme olmamıştır. Hazreti İbrahim'in yaşadığı toplumdaysa ona tevhidi öğretebilecek hiçbir kimse yoktu. Fakat o putlarla tek başına mücadele etmiştir. Hazreti Yusuf fıskı fücura dalmak için çok müsait bir hayatın içinde evlat edinilmiş bir köle vaziyetinde bulunmak mecburiyetinde kalmıştır. Fakat maazallah diyerek iffetini korumuştur. Peygamber Efendimiz de Taif'ten nadan ve gafiller tarafından taşlandığı zaman Cenab-ı Hakk'a rızasını şu ifadelerle beyan etmiştir. Allah'ım, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum. Rıza, tasavvufta nefs mertebelerinin en yüksek seviyelerini ifade eder. Cenab-ı Hak, kulunun ihtirasa kapılmasına razı olmamakta, kulundan rıza istemektedir. İlahi takdire razı olan kulundan o da razı olmaktadır. Kulunu ilahi rızaya erişmiş kullar makamına yükseltmektedir. Cenab-ı Hak bizleri rızasına nail olabilen kullarından eylesin. Kalplerimizi, niyetlerimizi ve amellerimizi rızasıyla telif buyursun. Lütfettikleriyle şımarmayıp şükredebilen, vermediğinde isyan etmeyip sabredebilen salih kulları arasına ilhak eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2019 sayısında yer alan Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Hale Rıza başlıklı yazıyı sunduk. Efendim, böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış oluyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ve tekrar dinlemek istediğiniz yazıları erkamradyo.com internet adresimizdeki arşiv bölümünden edinebilirsiniz, tekrar dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.